Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Evet, Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair sinyalini duydunuz sevgili dinleyiciler. Biz de şu anda stüdyodayız. Değerli hocam da karşımda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyiciler, biz bugün evhamlılığı konuşacaktık. Evhamlılık nedir, ne değildir, içe kapanma nedir, ne değildir ama şimdi hocam telefonuma benim bir mesaj gelmiş. Evde de kimse yok. Ocağı açık mı unuttum, kapalı mı unuttum? Ben evhamlandım. Ben çıksam bir gitsem bir 10 dakika
gerçekten
eve gidip
gelsem
siz yayına devam etsin.
Yok.
İşte evhamlılık şimdi, böyle bir şey. Yani böyle bir güzel sen yapayım dedi.
Ben bir gün bir kurumda öğrenci kontrol için gidiyordum ben. Ütü yaptım, çıktım. Gideceğim bir yerde ne olabilir? Kendim 5-6 kilometrelik bir şey. Dolmuş'ta gittim. Yolda dolmuştayken birden acaba ütüyü unuttum mu diye düşündüm. Sonra mecburen dönmedim, dönemem diye. Yani unuttum mu diye düşündüm. Ve gittim. Dedim ki şöyle bir şey olsun. Olursa herhalde itfaiye
gelir.
Yani bir nokta olur. Sonra tabii gideceğim yere gittim filan. Ta dönerken, eve gelirken
tekrar hatırladım.
Evet, aklıma yeniden bunu düşündüğüm aklıma geldi. Ama sokağın bu başından ileride eve
baktığım
zaman
duman falan yok.
Hiçbir şey yok. Demek ki bir problem yok. Şimdi burada mığlı sorular. Unuttum mu sorularda net bir cevabımız olmadığı için, yani buna evet ya da hayır diyemiyoruz.
Ucu açık yani. Sonra.
Evet, buna genellikle kişi mığlı sorar ama sanki bunun cevabı evetmiş gibi düşünmeye ve duygu hissetmeye başlar. Aslında net bir şey yoktur. Yani şimdi şunu görüyoruz, bu bir bardak mı? Evet, içinde su var mı? Var, net. Evhamda kişi net cevabı, yani duyması gereken kaygıdan uzak ifadeyi net bilmiyor. Kaygı olacağını da bilmiyor ama öyle bir beyin onu sorun olarak algılatır ki ona kişi evet, yani Allah korusun mesela ben ütüyü unuttum ve ev yandı gibi hisle devam ediyorum hayatıma. O yüzden de evham aslında kişinin gerçekle bağlantısı olmayan ama sanki hayatın varmış gibi düşündüğü ve kendi kontrolünün dışında olan, sanki aklı ve hafızası onu kontrol etmekte zorlandığını, kişinin kendine yüklediği negatif bir haldir ve çok tehlikelidir. Niye çok tehlikelidir? Evham sizin düşünmeniz sadece düşünce boyutu değil de hayatınızda onu varmış gibi yaşadığınız için kişinin ruhsal hayatına, fiziksel hayatına, sosyal hayatına darbeler vurur.
Hocam çok önemli. Dilerseniz adım adım gidelim. Siz bizi aydınlatın. Evham vehim kökünden geliyor. Şüpheden, hani
evet.
Kaygıdan.
Hı-hı.
Vahim de yine onunla ilintili. Başka bir anlamda olsa da. Evhamı Türkçe'ye kaygı olarak, şüphe olarak çevirebilir miyiz?
Yok, hayır. Yok. O bir kaygı. Bir bölümü onun.
Ve evham daha mı büyük
boyutlu
bir şey?
Şimdi kaygının zemininde...
Ya da anksiyete dediğimiz...
Anksiyete
hani
kaygı bozukluğu evet. olarak geçiyor ama... Şöyle söyleyeyim, kaygı temelinde endişe vardır, korku vardır.
Örneğin çocuklarını okula gönderen bir anne. 4 saat sonra çocuğunun döneceğini bildiği halde... Ya işte teneffüste düşerse... Ya çocuğumun başına bir şey gelirse diye ömrünü tüketiyorsa... Bu evhama mı girer? Anksiyeteye mi girer? Kaygıya
şimdi
mı girer?
Burada buradaki
bunu nasıl ayıralım yani dinleyicilerimiz endişe, için de bir yol haritası
güzel.
Olsun diye soruyorum.
Bir de vesvese var tabii.
Tamam, vesvese.
Bir de vesvese
evet,
var.
Evet.
Daha çok dini kökenli
evet,
olan vesveseler
evet,
var
evet.
bunda.
Çok önemli o da. Onu da lütfen açın.
Endişe evham olarak derecelendirdiğimiz, kaygıyı da derecelendirdiğimizde ilk köken olarak başlayan şey endişedir. Peki endişe kavramının, duygunun geri döndüğümüzde ne var? Kişinin ilk önce noktası şu, negatif düşünme. İlk işimiz budur, yani olumsuz düşünme. Bir noktada olumsuz düşündüğünüzde endişe başlar size. Ama o olumsuz düşünmeyi tetikleyen de bilgileriniz vardır. Yani çocuk okuldayken, yalnızken, anneden uzak kaldığında başına bir şey gelmiş de olabilir. Sizin çocuğunuz çok küçük olduğu için kendini korumuyor da olabilir.
Öyle bir ihtimal de olabilir.
Tabii olabilir.
Ya da komşunun çocuğunun başına geldiği
gelmiştir.
İşin.
Gelmiştir. Yani bir zemine dayanır aslında. Hı-hı. Yani somut bir zemin vardır. Hani
endişede mi hocam?
Endişede vardır.
Çok önemli.
Bu bir zemin vardır.
Dinleyicilerimiz için de çok
tabii.
önemli.
Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kaza işte ne bileyim karlı havada ya da yağmurlu havada arabanızın kayma ve kaza yapma ihtimaliniz daha yüksektir. Bu bir bilgidir.
Net, bilimsel bir şey bu.
Ama bu sizin yola çıktığınızda, bu endişeyle çıktığınızda, ya işte yağmur yağıyor, kar yağıyor, biraz daha dikkatli olayımı getirmekle beraber bunu ya şimdi arabam kayacak diye kaygıya çevirip biraz daha ileri götürdüğünüzde ben en iyisi hiç arabayla çıkmayayım, bu yola da girmeyeyim, evham dediğimiz konu bu. Ben en iyisi bugün arabayı bırakayım çünkü ben yani bu havada mutlaka arabayı kaydırırım ve başıma bir iş gelir dediğimiz kısım evham. O yüzden de buradaki bizim hani temelinde bir bilgi vardır, o olumsuz bilgidir. Siz yaşamamışsınızdır, duymuşsunuz, belki de bir yerde yaşamışsınızdır ama mutlaka bununla ilgili hayali değil, somut bilgiyle karşılaşmışsınızdır. Yani işte aman kapıyı iki kere kilitleyin, bak hırsız girer. Ben kilitlememiştim de hırsız girmişti. Çekip çıkma dersiniz. Kişi de hırsız girecek tedbir alayım derken bu tedbiri neye göre tedbir alacak? Biri ona bak İki kere kilitle dediği zaman o bilgiyle beraber korkuyu, endişeyi, korkuyu da ona verdiği için bunu siz bana söylediğinizde ben kapıyı kilitlemeyle beraber bir dosya bilgiyle, korkuyla oradayım. Kilitlemezsem ne olabilir? Bak komşum kilitlememişti, ne olmuştu? O zaman iki kere mi kilitle? Bu sefer ben kapıyı kilitlediğimde o korku ve kaygıyı daha çok düşündüğüm için bu kilit kısmındaki otomatik hareketi yaptığımda ben oradan çıktığımda kilitlemedim diye evhamlanmaya başlarım. Niye? Kilitlemediysem o dediğim bütün endişeli, kaygılı, korkulu düşünceler sanki akşamleyin geldiğimde ya da geri döndüğümde karşılaşabilecekmişim gibi karşıma çıkabilir. O yüzden de bize aktarılan negatif bilgileri biz otomatik hareketlerimizle uyguladığımızda maalesef biraz daha vesveseye ya da evhama çevirebiliyoruz.
Peki bu negatif bilgiler aktarılmamalı mı?
Aktarılıyor.
Yani?
Orada aktarılıyor. Burada yapacağımız bir durum yok o konuda. Hı hı. Asıl birçok otomatik hareketlerde bunları görüyoruz. Yani şey, alışmışsınız, lambayı söndürürsünüz, işte ocağı kapatırsınız, arabayı kilitlersiniz anahtarla, şeyleri de kapınızı kilitlersiniz. Burada o otomatik hareketler artık beyin bunu kontrol etmiştir. Ama ben diyorum ki size Murat Bey bak sakın arabanızı park ettikten sonra kilitleyip kilitlemediğinizi kontrol edin. Unutursanız bakın açık kalırsa benim geçen gün öyle olmuştu şöyle bir şey şöyle olmuştu diyorum. Şimdi siz bu bilgiyi alıyorsunuz ama bakın içine ne verdim ben size? Bir sürü korku verdim, kaygı verdim, endişe verdim size.
Psikoloji biliminde buna yükleme diyebilir miyiz
tabii
hocam?
Tabii yükleme yapıyoruz size.
Yükleme.
Ama şöyle bir yükleme yapıyorum. Ben bu yüklemeyi yaptığımda siz niye hepsini alıyorsunuz? Oradaki mesele kişi zaten negatiften müsaitse ne olur? Dersiniz ki yok hocam ben zaten kilitliyorum. Sıkıntı yok o konuda. Ben bu konuda dikkatliyim. Bak nasıl yüklüyorum ben size. Dikkat edin, unutmayın diyorum. Unutma kavramını kullanıyorum size. Yani orada unutmamak için dediğiniz zaman beyin zaten bunu otomatik almış, unutmaz. Ama bu sefer sanki siz kontrol etmeniz gerekiyormuş gibi oluyor. Halbuki beyin bunu yapacak zaten. Sizin elinizde değil. Yani ben susadım da bardağı alıp ağzımı suyu götürüyorum. Siz diyorsunuz ki hocam mutlaka programın başında ve ortasında su için diyorsunuz. Ben de diyorum ki Murat Bey öyle dediğine göre ben bekleyeyim şimdi.
Bir bildiği vardır.
Bir bildiği var. Ben o zaman bir başında bir su içeyim. Bir de ortası ne zaman oldu? Oldu mu? Ben bir su içeyim diyorum.
O zaman
diyorum.
Kuracağınız cümleler havaya gidiyor. Bu buradaki yalnızca işin özü kaçıyor değil
özü
mi hocam?
Özü kaçıyor tabii.
Çok önemli
niye
bir şey
orada?
Söylüyorsunuz.
Niye orada? Çünkü ben bu sefer şeyi
İşte kaygılar, vesveseler, evhamlar bizim hayatı yaşamamızı elimizden alıyor.
Şimdi şöyle bir konu var. Evham dediğimiz konu veya vesvese dediğimiz konu artık bu olayın travmatik boyutu yani tedavilik boyutudur. Ama endişe gün içinde endişeleniriz ama sağlıklı düşünceyle
tolere edebiliriz.
Edebiliriz.
Bu da normal sağlıklı
tabii
bir şey.
Korkarız, tabii korkarız korkmalıyız.
Tabii ki.
Zeki insanlar yani akıllı insanlar.
150 kilometre süratle giden bir arabayı kullanmaktan korkmalıyız. Kurallara
korkmalıyız.
uymamaktan
tabii,
korkmalıyız.
Korkmalıyız. Değil mi? Mesela şimdi ben şeyde biraz korkmaya başladım azıcık. Bu hani yayalara yol hakkı tanıyacağız
ben
ya.
Ben de bir süre daha korkun hocam. Öyle arabaların durduğu falan yok.
Yok yani. Ben asıl araba kullanırken korkuyorum. Şimdi ben
siz
tam
duracaksınız arkadan.
Ya şimdi ona korkuyorum. Oldu var. Gördük işte. Şimdi niye korkuyorum bu konuda? Kendimden korkmuyorum. Hani tamam aynaya bakacağım. Arkada araba var mı? Ona göre duracağım ama şimdi ben hızımı ayarladım. Durayım derken öbürü ya bakmadan gelip de vurursa filan. Şimdi ne yapıyorsunuz bu sefer? Yayaya yol vermediğinizde hukuki bir süreçle karşılaşırsanız ya da
ne
şey ya da yaya diyecek ki niye durmadı? Ya da yaya ön atlayacak diyecek ki filan. Ya ben geçecektim filan. Şimdi bütün bunlar aslında olgunlaşmamış bir sürecin bize yüklediği o endişeli negatif düşünceler ve ekranda gördüğümüz ya da yazılarda gördüğümüz böyle bir durumun oluşmuş olması.
Örnekler, suyu misaller.
Yani bilgi oturmadan duygu oturursa korku ve kaygı kişide vesvese oluşur.
Sevgili dinleyiciler işte size bir slogan. Bilgi oturmadan
evet.
Duygu
oturursa sıkıntı bu.
Çok
o yüzden
önemli.
Mesela dün bir televizyon programındaydım. Orada evliliği konuşuyoruz. Hı hı. Evlilikteki sağlıkla ilgili noktada kişiler ilk önce birbirine aşık oldukları için hani sözde ben çok aşk da kabul etmiyorum tabii izleyicilerimiz tepki gösterebilir ama.
Bir haftada aşkı konuşalım.
Evet hocam. Aşk bence naylon çiçek gibi kokmuyor artık. Şimdi çünkü hani her şey aşk dediğimiz için gerçekten hı hı. Uzaklaşan bir aşk hı hı. Olduğu için. Şimdi orada evlilikte mesela ne oldu? İlk önce kişi birbirini sevdiğini düşündüğü için, duygular ön plana çıktığı için kendilerinin karşılıklı birbirlerindeki negatif yapıyı görmüyorlar. O negatif yapıların evlilikte oluşturabilecekleri problemleri de bilmedikleri için evlendiklerinde aslında genel yapıları açığa çıktığında sanki hani sevgi bunu götürmüyormuş gibi düşünüp problem yaşıyor. Niye? İlk önce duygu geldi. Hı hı. Mesela çocuklara biz tohum ekiyoruz. Hı hı. Korku ve kaygı tohumu. Anneciğim bak sakın elimi bırakma. Bak bırakırsan birdenbire hani araba çıkar çarpar bak ölürsün. Ektim bak. Bilgi vermedim. Halbuki şunu söylemem gerekiyor. Benimle yürürken elimi tutman gerekir. Bu trafik kuralı olarak en doğrusu elimi bırakmaman gerekiyor. Diyorsun.
Hiç yani bak, kazaya anne, mazayı çağrıştırmamak
asla,
gerekiyor.
Yok. Çocuk çünkü bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyor. Sonra belli bir zaman geçtikten sonra çocuk onun 11 yaşına kadar içi boş dolmuyor. Kelimelerin anlamı, cümlelerin anlamı. Mesela genellikle deyimler falan da genellikle 4. sınıftan sonra bile açıklamaya başlanır. Çünkü 4'ten sonra çocuk yorumlamak.
Yani o soyut kavram
o
yok.
Zaman
çünkü
başlıyor.
Belki söylemişimdir konuyu desteklesin diye söyleyeceğim. 5-6 yaşında büyük oğlumuz annesiyle dışarı çıkıyorlar. Çok sıcak bir yaz günü. Sonra binanın içine giriyorlar. Apartmana nispeten serin. Annesi şey diyor, oh dünya varmış diyor. Büyük oğlan bakınıyor. Nerede dünya? Nerede dünya diye.
Dünya. Niye? Çünkü ona göre dünya dediğin şey burada bir somut bir şey herhalde. Çok önemli bir nokta. Şimdi burada ne var? Bizim hani o çocuklarda bu düşünememe durumunda bizim söylediğimiz sözler acaba onların hangi zihin altyapılarını oluşturuyor? Nerelere ne yerleştiriyor? Hani diyoruz ya kızım koşma düşersin diyoruz mesela. Bak camdan bakınca şimdi bu işi anlatan kişi 30 küsur yaşındaki oğlum için hala üst kata çıkıp da bakacağız ama aman annem dikkatli bak diyorum mesela. Niye? Çünkü siz hani o sizin evladınız hep korumayla noktası. Halbuki sizin ya benimle yaşasa anlayacağım o noktayı. Hani benim hayatımda değil. Benimle
ki. Bir de uzaktan mı diyorsunuz hocam bunu?
Şu bu noktayı arada bir gördüğümüzde söylüyorum. Yani hani beraber yaşasak belki her zaman onunla ilgili yorumum olsa filan hayatımda yer alsa yok. Ne oluyor burada? Siz çocuk yetiştirirken kafanızda sürekli siz de ben de öyle büyümüşüm.
Büyük oğlunuz bu programları dinliyorsa kendi pratiğiyle örtüştüremeyebilir bazı şeyleri.
Zaten çocuklar o noktada sıkıntılı.
Evet,
iletelim. İnşallah bütün yavrular için de bizim
tabii
yavrularımıza
ki,
inşallah. Şimdi ben de mesela şöyle büyümüştüm. Bir konuşmuştuk sizinle. Öksürdüğümüz zaman babam şöyle bir ses duyardı. Annemiz nur içinde yatsın. Nergis,
amin.
Çocuklar öksürdü. Niye bunlar ne yediler bugün? Sarımsak ne oldu? Süt içti mi? Yoğurt mu? Böyle bir yapı oldu. Biz de aman öksürmeyelim anneme kızacak babam falan gibi. Bir gün ben öğretmenlik yapıyorum. Sınıfta bir çocuk derste çocuk öksürdü. Kim öksürdü diye birden bağırdığımı biliyorum. o noktada. Şimdi niye? Siz öksürme kavramının sorun olduğunu algılıyorsunuz. Yani öksürmek tabii olabilir yani.
Vücudun bir refleksi
tabii,
değil mi bazen?
Ama işte şöyle babama bakıyorsunuz. Babam hastanede mikrop kapmış. Tedavi olayım derken hastanede mikrop kapmış ve böbrek hastası olmuş.
Ve yaşadığı öyle bir deneyim onda tabii, değil mi? Bir şeyi tetikliyor.
30 yıl, 40 yıl böbrek hastası.
Onun bedelini ödedi.
Şimdi bütün ne var? Hani korumaya yönelik değil de daha çok. Hani o kişiyi sanki korkutursak, sanki onu kaygılandırırsak o kişi korktuğu için daha da tedbir alacakmış gibi düşünüyor. Hayır, beyin korkuda
aslında
tedbir
çok
almaz.
Yanlış, çok yanlış.
Beyin kaygıda tedbir almaz. Tam tersi. Şimdi ben bir üniversite hazırlıkla ilgili bir terapi yapmıştım bir kızımıza. Kaygılı diye getirmişti anne bana. Ve bütün terapiyi yaptık. Kızımızda kaygı problemi kalmadı. Sınavda bir hafta falan var herhalde. Kapıdan çıkarken annesi dedi ki, hocam arkadaşımın çocukları da var. Onlar böyle bir küçük bir ilaç alıyorlarmış, kaygı giderici. Ben de hani kızımın kaygısı gitsin diye bunu alayım mı dedi. Ve bizim 10 seansımız varsa sıfırlandı. Niye? Çocuk şöyle düşündü. Ha, demek ki annemin hala benimle ilgili kaygısı gitmedi. Demek ki ben bu kadar geldim, bunlar çözülmedi.
Bir işe yaramadı.
Ve anneyi biz hiç almamıştık. Kapının önünden bu noktayı yapınca perişan
her şeyi
oldum.
Perişan etmeyi başardı biçimle.
Evet. Onun için
sevgili anneler iyi dinleyin lütfen.
Çok
bunları.
Önemli ama.
Şimdi yani kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimi tam da bu olayları anlatıyor.
Bizim için de geçerlidir. Tabii bizde ki. Mesela bir doktora gittiğinizde ya da bir dişçiye gittiğinizde ya da sağlıkla ilgili konu veya bir alışverişe gittiğinizde bir şey yaparız. Hani böyle ya da tatile gittiğimizde sosyal medyadan oralarla ilgili yorumlar alırız ya.
Evet.
Aman bu otele gitmeyin, şey yemekleri kötü veya der ki hijyenik değil filan denir. Ya da işte doktorla ilgili araştırma yaparsınız. Bu doktor öyle değil filan der ya. Evet. Biz hemen hem oradan bir şeyler yaparız. Hem bir doktora hem de ikincisi birbirlerimize sorarız yani. Deriz ki ya bu diş doktoru nasıl filan diye. Birisi der ki size, aslında bir sorun yok hani gidebilirsiniz bir problem yok filan dediğinizde o bilgi ne zemine dayansın ya da dayanmasın. Siz o bilgiyle rahat gidersiniz. Bu yani buradaki nokta şu. Bazen birbirimize sorduğumuzda öyle karşıdaki kişiyi kendiniz hayata bakışınız negatifse kaygılandırıcı ifadeyi öyle kullanırsınız ki o kişi bir yolculuktaysa, bir gece uyuyacaksa ya da bir yere gidecekse 5-6 saatlik süresi o kaygıyla geçer ama gerçekte böyle bir sorun yoktur. O yüzden de kişiler problemlerini komşusuyla, anne babayla, arkadaşlarıyla konuşurken biz o insanları programlamayalım. Onların duygularıyla ilgili noktada kendi yaşadığımız duyguları çok ön plana çıkartmayalım. Daha çok pozitif cümle kuralım. Ve psikolojide de dinde de vardır bu. Kuracağınız pozitif düşünce sizin düşünce yapınızda iyi duyguları açığa çıkarttığı için yapacağınız işe olumlu bir mesaj yüklediği için olumlu enerji yükler. Dinen de işte bir dua yerine geçer denir. Kötüyü anma ki karşına gelmesin denir. O çok önemli. İşte siz Cenab-ı Hak diyor ki ben zannınız gibiyim diyor. Ne demek zannı? Allah cezalandırır dersen cezalandırır. Allah
nasıl
beni korur dersen
değil mi?
Tabii öyledir. Baba anne de öyle çocuk nasıl tanımlarsa. O yüzden de çocukluktan itibaren kişinin algısını hayatında zaman zaman kullanması gereken dönemlerde biz o algıyı kendi yaşantılarımızdaki negatif algılara göre çocuklarımıza ve etrafımızdaki insanlara o kaygılı bir yapıyla verirsek bilgi gelmediği için kişi de evhamlı olmaya yol açmış oluruz o noktada. Şeyde de mesela vesvese boyutunda da şeyler
var. Peki bayılıyor. Hocam onu vesveseyi ayrıca uzun uzun anlatın tamam. Bize de şunu sorayım. Yani o zaman olası tehlikelerden çocuklarımızı, gençlerimizi haberdar etmeyelim mi? O dengeyi nasıl sağlayalım? Bize nasıl
ipuçları veriyorsunuz? Şimdi buradaki sınava hazırlanıyor çocuklarımız.
Evet.
Şimdi beklediğimiz performansı göremedik çocuğumuza. Yani farz edelim ki istediği kadar çalışmadı. Şimdi bir konuşma şekli söyleyelim. Bak çalışmadın görüyorsunuz az bir zaman kaldı. Bak üniversite sınavına şu kaldı. Sen oturuyorsun hala televizyon seyrediyorsun. Telefonla meşgul olsun. Bak ne olacak hocana gittin mi aldın mı ders dedik mi? Bunları biz boşalttık mı? Şimdi boşalttığımız bir litrelik bir kap olsun. Biz zaten 900 milimi boşalttık oraya. Yani çocuk burada bizden bunu aldı mı? Çocukta zaten kendi yetersizliği varsa bu konuda sorumlu yerinde değilse kendini çok iyi programlayamıyorsa savunma mekanizması kullandı. Hayır ben bunu yapıyorum dedi mi çocuk? Bu sefer çocuk dersin başına oturduğu zaman siz tek başına oturmuyor. O annenin bütün negatif düşünceleriyle oturmaya başlıyor. Ama buradaki okuduğunu da anlamakta zorluk çekiyor o noktada. O yüzden biz konuşurken bu bir somut bir örnek. Ya da farz edin ki yola çıkacaksınız. Ben diyorum ki yola çıktığı zaman bak aman oğlum yavrucuğum benim bak annem benim yani öyle. Biliyorsun trafikte çok magandalar var yavrum. Aman geçer ederler sen onlara hiç takılma yavrum.
Didişme.
Didişme yoksa... aman annem sen az yavaş hızla git. Yani öyle anneme sana biri bir şey dese yok de.
Şimdi diyor ki, duymazdan gel görmez.
Tamam da niye böyle bir şey olsun? Anne nereden çıkıyor? Ama annem duyuyoruz deyiz onu işte şunlar bunları falan yapıyorlar. Hani olmasın falan diyorsun. Mesela.
Yapıyorsunuz mu hocam?
Yok yapmıyorum. Tamam. Yok yapmıyorum falan. Şimdi ne oluyor bu sefer? Çocuk yolda bir dop diye kornaya bastığında benim söylediğim bütün ne varsa fazla dedim ki bir kornaya bastı.
Tüm o cümleler patır patır dökülüyor.
Dökülüyor. Asıl sıkıntı şu. Ben ona hani yapma dedim ya. Şimdi bu benim düşüncem. Tamam da o da bir yetişkin. Engellendirildiğini düşünüyor. O zaman ne yapacak o noktada? Ben bunun korna mı paraldı? Ben deneyeceğim ona şunu yapacağım demeye başladım. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Siz onu duygusal olarak negatif o konuya hazırladınız. Yani dediniz ki böyle bir korna sesi duyduğunda bütün beynindeki sistemleri devre dışı bırak. Duygularını ön plana çıkart. Karıştır onların hepsini ve saldırıya geç.
Alt mesaj bu oluyor yani.
Alt mesaj bu
bunu evet. Tetikliyor.
Tabii. Ama şöyle bir şey söylesek. Hani yola çıktığında sen hani biliyorsun o noktada trafik kuralları ile ilgili benim sana söylememe gerek yok.
Belki de hocam hayırlı yolculuklar en güzeli.
Harikasınız.
Hayırlı yolculuklar
bitti,
evladım.
Bitti. Bu kadar. Niye? Burada şöyle bir konu var. Sizin her söylediğiniz söz sizin korkunuz. Sizin kaygınız. Benim değil. Ama bir büyükseniz veya insan beyni çabuk etkilenir. Onu hemen uygulamaz ama etkilenir.
Tamam.
Bu her bize siz de etkilenmeye müsait bir yapıdaysanız o söylenen sözden sizin çıkaracağınız duygusal algı kaygı bozukluğuna kadar
gidebilir
o noktada. Mesela şimdi konuşuluyor ya deprem olabilir araştırma. Şimdi biz Türk insanı tedbirsiz bir yapımız vardır değil mi? Tedbir almayız.
Evet.
Mutlaka sonuç olursun ahvah yaparız sonra alıyoruz ya o noktada. Hani yeni tedbir almaya başlıyoruz. Şimdi deprem olur dediğinizde hiçbirimiz evimizin deprem noktası ya da başka bir şeysini yaptırmıyoruz o noktada. Böyle bir şey yok. Çok nadirdir be. Hatta yaptırsak nasıl olur filan insan yapacağım dur ya da çıkardın hoca filan derler. Yani
toz olacak toprak olacak evin içi.
Kim uğraşacak o noktaya filan. Şimdi deprem onu söyleyen kişiye de şöyle tamam da hocam yani anlat niye
korkuyorsun? Felaket tellal oldu.
Ya niye bizi korkutuyorsun filan diyoruz o noktada. Şimdi gerçekçi bir ölçüm ya da değil. Şimdi burada ben ne yapayım burada? Ya benim gücüm yok. Bir vatandaş olarak bir insan olarak. E ne yaptın şimdi beni korkuttun.
Çok önemli. Hani onunla ilgili bir tabir var ya hocam. Hani yaradanım bana değiştirebileceğim şeyler için güç ver. Evet. Değiştiremeyeceğim şeyler için de tahammül gücü ver diye.
Diyor ya, taşıyabileceğim kadar yok. Ben şuna dua ederim. Taşıyacağım değil taşıyamayacağım. Taşıyacağımı bile vermesin Allah sıkıntı olarak. Öyle dua ederim ben. Şimdi mesela şey diyoruz ya hastalıklarla ilgili. Hı hı. İşte bilmem hangi grip çıktı o noktada. Şimdi bilgilendirme.
En son gergedan gribi diyorlardı.
En son oldu. Evet öyleydi. Domuz bitti o başladı. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgilendirme dediğimiz kavram. Bilgilendirmeyelim diyemiyoruz o noktada. Tamam. Ama haberlerle desteklendiğinde kaygı boyutuna getirebiliyor insanı.
İşte demin sizin çok veciz bir şekilde söylediğiniz gibi bilgi oturmadan duygu oturursa evhan başlıyor.
Başlar bu noktada.
Bu internetler, şunlar, bunlar. Aman şuramda bir şey çıktı bir bakayım. Kanser miyim, şuyum, buyum diye tetiklemeye başladığınızda kendinizi çok da iyi bir sürece girmemiş oluyorsunuz.
Bir de tabii şöyle bir şey var. Bize bilgi veriyor. Pardon.
Şarkı arasını verelim diyeceğim ama olur. Siz bir cümlenizi tamam. Tamamlayın.
Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yani aslında bizler de hani bilgi paylaşıyoruz bu noktada.
Tabii ki.
Dayandırdığımız bilgiler bizde şurada. Biz şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki böyle durumlarda şöyle düşünün. Yani size gelen durumları değerlendirirken hangi aldığınız bilgiyi nereye oturmanız gerekir ona karar verin diyoruz.
Kimseye reçete vermiyoruz burada.
Evet.
Tabii.
Yani biz burada kaygılandırıcı bir noktada söylüyoruz. Ama tabii. Farz edin ki ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın arkadaşlar diyorum çocuklarınız eğer sosyal medyayla, telefonla, tabletle 11 yaşındaki çocuklar içeriğin dışında zaman olarak da çok vakit geçirdiği zaman çocukların zihinsel gelişimi, arkadaşlık ilişkileri, duygusal gelişimleri, algılarında çok ciddi sorunlar olur diyorum. Şimdi ben bunu bilgi olarak veriyorum. Bir anne çocuğun eline telefonu verdiğinde istiyorum ki kaygılansın vermesi.
Ve o sürece müdahil olsun.
Evet, bu kaygı aslında engelleyici değil, çözücü bir kaygı bu noktada.
Aradaki ayrım
dikkati
bu.
Dikkati artırıcı bir kaygı. O yüzden de bilgileri verirken kişilere bugün fırtına çıkacak. Tedbirinizi alın demeden önce şöyle söyleyelim. Bugün fırtına çıkacak değil de bugün hava fırtınalı olabilir. İşte şu olabilir. Çıkacak diye net bir sonucu söylediğinizde beyin bunu olmuş gibi algılayıp gün boyunca sizin bir zemininizde o duyguyla hareket ediyorsunuz. Ve o sizin performansınızı, sağlıklı hareket etmenizi, doğru düşünmenizi bir yerde bir de bakıyorsunuz ki karşınıza bir sıkıntı çıktı. Diyorsunuz ki ya Allah Allah ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Benim dikkatliydim. Ne yapıyorsunuz? Beyin korku ve kaygıdan dolayı şöyle anlatıyorum ben. Bu Allah korusun bu odayı su bassa biz bütün malzeme olmasına rağmen kullanamayız. Bu suyu boşalttıktan sonra kullanırız. İşte endişe su basması değildir. Ama kaygı ve daha sonra gitti işte vehim noktasına ve sese boyutuna gitti, evham boyutuna geldiğinde buranın su basması gibidir. İnsan algısını, düşünce yapısını, farkındalıklarını, çözüm önerilerini, işte hayata bakışını kullanamıyor. O yüzden de bizim kullanacağımız ifadeler karşıdaki insanda ne oluşturuyor onu çok iyi bilmemiz gerekiyor.
Hocam bir virgül veriyoruz. Tamam, virgül koyalım. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair de bir şarkı aramız var. Sevgili yapımcımız Nurettin Çetin şarkıyı seçmiş. Ben programın girişinde bir mizansen yaptığım için sevgili ana kumandadaki Recep Özlem'in de adını zikretmemiştim. Onu da analım ve görüntüleri kayda alan arkadaşımız Aycan Feren'in de adını zikredelim. Özgül Piyade ile Hayata Dair Simge'den dinleyeceğimiz şarkının ardından 3-4 dakika sonra devam edecek. Evet sevgili dinleyiciler, müziğin ardından Özgül Piyade ile Hayata Dair devam ediyor. Biz tabii şarkıyı dinlerken de yine hocamla
mesleği konuşuyor, erişim.
Bilgi alışverişini tabii devam ettiriyoruz.
Niye biliyor musunuz? Hayata Dair de şöyle bir nokta var. Şimdi her insanın bir dünyası var ve her dünyada farklı resimler var.
Evet.
Şimdi siz de ben de çok farklı resimleri görebilen insan, yani görebilen derken meslek gereği, evet, bunları evet görüyoruz. Ve bunları da aktardığımız zaman birbirimize oradan psikolojik ya da insan tahlilleri çıkarma şansımız oluyor o noktada. Hani şöyledir ya işte şey, hani bir apartmanla ilgili 20 daire olsun. Hı hı. Apartman görevlisi 20 dairenin de tahlilini yapabilir size.
Doğru.
Bütün bilgileri verebilir size. Ama siz yan komşunuzla ilgili hiçbir bilginiz yok. Sorsanız ne yapıyor bu iş hanımefendi, nerede, kaç çocuğu var? Vallahi hiçbir bilgim yok diyebilirsiniz.
Eskiden olsa bilirdi insanlar. Ama şimdi dediğiniz yok gibi.
Ama apartman görevlisi bilir o noktayı.
Ama hocam şimdi o kadar güzel denk geldi ki geçen pazar günü Ankara'da Ayrancı'da antika, her ayın ilk pazar günleri antika pazarı olur.
Öyle
Ayrancı'da.
Mi?
Size öneririm.
Yani abim için ben, abim çok meraklıdır.
Siz de çok inanın çok keyif alırsınız. Biz orada gittiğimizde ben böyle kitap kitaplara bakarken 5 tane kitap aldım. 5 tane kitabı da 5 liraya aldım. Yani komik ötesi bir rakama pırıl pırıl kitaplar. Kitaplardan biri, kapıcı dediniz ya, Ben Kapıcı Süleyman diye bir kitap. Bu kitap Antalya'da 20 yıl boyunca özürlü, engelli olmasına rağmen, bir takım hastalıkları olmasına rağmen Antalya'nın güzel bir semtinde kapıcılık yapan Süleyman'ın anıları. Dolayısıyla bütün o insan profillerini uzun uzun dolu dolu anlatmış Ben Kapıcı Süleyman diye, sevgili dinleyicilerimize de hani bunu iletmiş olayım istedim. Bu kitabın yeni baskıları yok ama bir şekilde ikinci elden şuradan buradan bulunabiliyor. Ve çok enteresan bir şey, Kapıcı Süleyman'a bu kitabı yaz diyen isim de birkaç yıl önce kaybettiğimiz çok değerli kültür insanlarımızdan Fikret Otyam. Ressam Fikret,
evet,
Otyam.
Evet.
Orada o kan binanın sakinlerinden. Hatta Süleyman bana şöyle diyormuş, demiş: Süleyman, yaz bakalım şu hayatını ama yalansız yaz, yalanı az olacak şekilde yaz demiş kitabını. Ve dolayısıyla bu kitabı da hani siz kapıcı deyince o kitapta aynen öyle var. İşte 17 numara şöyleydi, 21 numaralakiler böyleydi.
Neden
9
böyle?
Numara.
Çünkü
hepsiyle
gözlem,
bir teması var.
Hem şöyle bir nokta var, asıl nokta şu var, maskelerimiz var ya her yerde. Apartman görevlisinin karşısında maskemiz yok. Yani onu zaten aşağı koymak meselesi değil de, yani onun karşısında hani o çok size daha aileden yakın biridir ya da siz onu yönetebilirsiniz.
Gibi bakarsınız
o noktaya.
Dolayısıyla
tabii
daha
farklı. Ve ondan her şeyi talep edebilirsiniz. Gece de arayabilirsiniz, gündüz de arayabilirsiniz.
Tabii.
Anahtarınızı da bırakabilirsiniz, çocuğunuzu da emanet edebilirsiniz. Yani aslında
sitem edebilirsiniz.
Tabii sitem edebilirsiniz. Aslında sizin normalde yaşadığınız hayatının, eğitimsel hayatınıza, ekonomik durumunuza baktığınızda sizden çok farklı bir konumda gözükse bile siz onunla birçok şeyi paylaşabilirsiniz. Hani aileden biridir ama ailenin hiç içinde olmayan biridir gibi olan bir nokta. İşte burada bizim hani insan hayatıyla ilgili noktalara baktığımızda insan okumak dediğimiz olay kitaplarını okumakla değil. Hani okuduğunuzu kitap yapmak güzel, o ayrı bir
tabii
nokta.
Ki.
Ya hayatı okuduğunuzda. Tabii. Şimdi insanı okumak çok önemli bir noktadır. O insanı okuduğumuz yapının içinde o psikolojik yapılar birbirimizi çok etkiliyor bizim.
Evet.
Neden etkiliyor? Türk toplumu olarak. Hı hı. Bizler çok alışveriş olan insanlarız birbirimizle. Yani dolmuşta yanında oturduğun kişinin sohbetini önceden telefonla zaten konuşuyorlar. Duyabiliyorsunuz onu.
Tabii,
o noktada
tabii,
her şeyin. Ne gideceğin akşam, kim gelecek eve falan biliyoruz. O noktaları biliyoruz.
Eve
o noktada
ne alınacak?
Tabii tabii
siparişleri.
Tabii hepsini biliyoruz o noktada. Şimdi biz çok böyle konuşan, birbirine selam veren, hani ne kadar korkutsalar bile aman otobüste kimseden bir şey alma, kekmek ikram ederler falan alma deyip de
uyuturlar,
paranı çalarlar dememize rağmen, o korkulara rağmen yine bir saflıkla sunulan
bir Akdenizlik, bir sıcakkanlılık var yani. Var.
Bunları paylaşan, ineceğimiz zaman birbirimize cep telefonu kadar verebilecek ya da adresimizi verebilecek kadar da samimiyet olan, bazen bunların sömürüldüğü bir yapıya sahibiz.
Tabii.
Onun için
bu bizim gerçekliğimiz. Övüyor değiliz, eleştiriyor. Bir gerçekliğimizi konuşuyoruz.
Ama ben şöyle düşünüyorum, yani bizim insanımızın hani o iyi yönü %90'ı iyi. Ben hiçbir zaman kendi ülkemdeki kendi insanımla ilgili negatif yapıyı ön plana çıkartmıyorum.
Ne ağır değil? Basmıyor o tarafı.
Yok, basmıyor. Basmıyor. Yani bozulan olur yani. Olabilir o noktada. Onun için de insan biraz kendine sormalı bazı konularda. Hani bir şey eleştirdiğimizde kendimize sormamız lazım. İşte burada da o toplumsal yapının içinde bilmiyorum, siz erkek çocuk olarak gitmemişsiniz ama annelerimizin günleri olurdu. Hı hı. Günlere gidersiniz, otururlar, kadınlar konuşurlar. İşte biliyor musun, onun başına şöyle bir şey gelmiş, onun başına bir şey gelmiş. Bana bir üvey anne hikayesi anlatmıştı. Burnundan solucanı koyuyormuş, işte beynine falan gidiyormuş falan. Ben onu duydum. Böyle bir üvey anne varmış.
Orkut tüneli gibi.
Ama işte çocuklukta 6-7 yaşında duydum bunu ben. Hala o masal kafamda canlı benim. Niye? Çünkü onlar anlatırken neyi anlattılar, nasıl oldularsa ben oradan çıkardığım bütün sonuç bir korku var filan o noktada. İşte Kemal Tuğcu'nun kitaplarını okumuştum,
evet,
ben.
Evet, çok yani.
Orada da hep böyle bir zavallı aciz 3-5 kuruş şey, bir kova kömür filan alır böyle. Böyle dünyaya bakardım. Herhalde insanlar böyle hani kömür almak, bizi tonlarla alırdık kömürler. Yani öyleydi ya kamyonlar. Demek ki öyle bir ihtiyaç var gibi. Şimdi o duygular sağlıklı oturtulmazsa kişide, ne kadar bilgi gelirse gelsin orayı kazıyamıyoruz. O korku, kaygı sizin yaşantınızda bir noktada, mesela ben bir üvey anneyle karşılaşsaydım büyük bir ihtimalle mümkün değil silemezdim onu.
Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam?
Bilgi gelse de.
Duygu çok sert gelip her şeyi ele geçirdiğinde doğru bilgi bile o travmayı tümüyle silemeyebilir.
11'den önce. 11 yaşından önce bulunduğumuz sohbet ortamlarında bunlar. Şimdi düşünün, bizimki bir sohbet ortamı, annemlerin günü filan. Şimdi sosyal medya, diziler,
filmler,
bir de bilinçaltına mesaj vermeler.
Tabii, çocukları, subliminal mesajlar.
Tabii, çocukları suça iten görüntüler.
Tabii.
Ya da işte
çarpık ilişkiler.
Tabii hepsi. Bütün bunlara baktığınızda aslında yani evhamla ilgili noktadan ziyade gerçekten artık gerçek hayatta evham yapmalıyız gibi geliyor insana. Yani sokakta bir tehlike var filan algısının olması. Çünkü film hayattan bir parçaysa, ben bugün 2 saat bir şey seyrettiğimde onu öldürmüş, ona bir şey yapmışsa ben yatağa girdiğimde herhalde bir korkmam gerekiyor o noktada.
Öyle bir araştırma var hocam. 12 yaşına kadar bir çocuk 10.000'in üzerinde öldürülme sahnesi izleyerek yetişiyormuş.
Evet.
10.000'in üzerinde.
Ama işte filmde. Buradaki nokta şu. Anne baba olarak biz çocuklar evhamlı olmasını istiyoruz ya da sağlıklı olsun.
Hı hı.
Ve biz çocuklarımızı korumak için onlara fikir veriyoruz ya. Hı hı. Aman yavrum filan diyoruz ya. Aman şuna karışma diyoruz ya. Hı hı. Bunları diyen anne babalar olarak acaba evimizde çocukların izledikleri, telefonlarındaki izledikleri ya da hani bulundukları o sosyal medyadaki noktaları nereye oturtuyoruz?
Yani ele verir talkımı, kendi yutar,
evet,
salkımı
yapmayalım.
O yüzden
aslında evham kavramından önce çocuklarımızın hangi yaşta neleri alırsa mantıkla bakabilir. Hangi yaşta neyle karşılaşırsa bunlarda kendilerini güçsüz ve yetersiz hissedip iç dünyalarındaki duyguları sağlıksız şekilde olgunlaşır ve biz o çocuklarla ilgili sıkıntı çıkartabiliriz. Şimdi biz normalde obsesif diyoruz ya, takıntı hastalığı bir noktada evhamdan geliyordu. Bir hanımefendi eldiveniyle geliyordu. Kapıyı açınca eldiveni yere düştü. Eldivenle kapıyı açıyor mikrop kapmasın diye. Eldiveni yere düştü, onu kesinlikle alamıyor. Şimdi o eldivende o ne görüyor?
Ne görüyor?
Ya da o kapıda o canavar görüyor orada. Biri ona gelip orada bir mikrop yığını var. Gelecek onu yıkacak. Çünkü şöyle demiş anne.
Ne demiş?
Bir tek bununla olabilir. Emin olun. Bak kızım, dışarıdan geliyorsun. Elini her yere sürdün. Çok iyice yıka. O da gitti iyice yıkadı.
Hı hı.
Şimdi görmüyor ya mikrop. Görünmeyen bir şeyi nasıl yıkayacak? O da durmadan yıkıyor. Anne geliyor, soruyor. İyice sabunladın mı? İyice. Ne? Hani görünen bir leke olsa, silsek burada çıksa. O iyicenin anlamı ne o noktada?
Tetikliyor artık.
Tetikliyor orada. Çünkü iyice kavramının sınırı yok. Sınırsız bir ifade. Size göre başka, bana göre başka olabilir o noktada. Farz edin ki uyku konusunda. Bak, mutlaka sağlıklı uyumalısın, vaktinde yatmalısın. Yoksa
derslerin geri kalır
ya
imtihanların
da,
şu olur.
Ya da aklın gelişmez, şu olur.
Büyüyemezsin.
Bir de kırmızı şapkalı kızı anlatıyoruz ama o da biraz aslında tehlikeli. Anneannenin sözünü dinlememiş, yoldan
kurt
çıkmış. Kurt gelmiş, kapmış falan. Mesela bu da bir korku aslında. Ve Tekrar söylüyorum.
Bir de Hansel'le Gretel vardır.
O da başka. O da besleyip yemiştir. O da harika.
Fırına atar çocuklar.
Bir de şöyle bir şey. Çocuklar onların hepsini gerçek kabul ediyor. Hepsini gerçek.
Hocam çocuklar bunları gerçek kabul ediyor. Bazı yetişkinler var etrafımızda. Artık 50 yaşına geliyorlar falan. Onlar da bu masalları hala gerçek kabul ediyor.
Neden? Çünkü onlar,
ne yapacağız hocam?
Onlar ama çocukken o masalları gerçek kabul ettikleri için bu dünyada aslında kırmızı şapkalı kız çok var etrafımızda. Şey, canavar çok fazla var. Yani bir kurt var. Hani yatağımıza girmiş kurtlar oluyor. Odamıza girmiş kurtlar oluyor yani.
Bir metafor hani, o bir
tabii. Tabii. Maskeli insanlar var hayatımızda. Şimdi çocuklukta asıl karşılaştığı durumları, problemleri çocuklardan tehlike olan ya da olmayan, akılla çözülen ya da duyguyla çözülen, ileriki dönemde nasıl aklı kullanıp bu olayı nasıl algılamalı dediğimiz doğru farkındalığı geliştirme konusunda eğer doğru cümleleri kurarsak evham sağa sola yaklaşmaz. Yani bir çocuk 12. sınıfa gelip sınava 5 ay kala ben ne yapacağım, sınavı nasıl kazanacağım demez. O çocuk zaten 5'i, 6'yı, 7'yi, 8'i, 9'u üniversite sınavını kazanacak gibi çalışmıştır zaten. Öğrenme ağırlıklı bakmıştır zaten.
Hocam sizi kutluyorum. Yani o kadar şevkli anlatıyorsunuz. Nurettin dikkatinizi dağıtmak için sürekli ekranla oynuyor. Şu kadar dakika kaldı, bu kadar dakika kaldı diye. Ama hiçbir şekilde konsantrenizi
bozmadınız. Olsun yani.
Valla tebrik ediyorum.
Terapilerde de Osman Bey arıyor telefonda az bir zaman kaldı diye.
Haklı olarak son şu kadar dakika diyor. Evet. Sorular da geldiği için isterseniz tamam, o soruları tamam. Da cevaplayalım. Gülsüm Hanım demiş ki bana yaklaşık olarak 5 sene önce bipolar tanısı konuldu. İlacımı düzgün aldığım zamanlar kendimi iyi hissediyorum. Ancak ilaç kullandıktan sonra olduğunu düşündüğüm bir problem oluştu. O da alınganlık. Örneğin aramın iyi olduğu bir komşum var ama sanki bana soğuk davranıyor gibi geliyor ve bu da bende kuruntulara neden oluyor. Bu durum gittikçe içimde çığ gibi büyüyor. İki sorum olacak. Bu durumu komşumla konuşmalı mıyım? Alınganlıklar konusunda ne yapmalıyım?
Şimdi tabii bir teşhis var.
Bir soru daha paylaşacağım.
Tamam bu
hocam.
Teşhis var. O teşhisin temelinde mutlaka bu alınganlık da tetiklemiştir o noktada. Aslında bugün alınganlık açığa çıkmamıştı. Şimdi alınganlık demiş ya hanımefendi oturtmuş yani. Yani aslında var olmayan bir şeyi ben var gibi kabul edip bundan etkileniyorum. Alınganlık nedir? Var olan bir şeyi zaten oturur konuşursunuz.
Yani habbeyi kubbe yapmak pireyi deve yani, yapmaktır alınganlık.
Olmayan bir noktayı siz var gibi kabul etmişsiniz ve bundan etkileniyorsunuz. Şimdi hanımefendi ilk önce şöyle düşünmesi lazım. Komşumun bana soğuk olduğunu niye düşünüyorum? Çünkü ben komşumdan bir resim şey selam görürsem güler yüzlü, hı hı. O zaman ben kendimi açıyorum. Aslında ben çekingen bir yapıya sahibim. Aslında ben insanlar bana kapı açmadan selam veremiyorum. O yüzden de eğer biri bana soğuk davranıyorsa benimle ilgili değersiz fikirlerin olduğuna inanıyorum. Çünkü ben değersizim. Çünkü ben önemsizim. Geri gidelim bir sürü negatif düşünce var. Hanımefendi şunu söyleyecek. Yani o komşunun derdi olur, sıkıntısı olur, bir şey olur. Ben selam vereyim. Görmemiş olabilir, unutmuş olabilir. Ama komşuya gidip ya ben ya davranışlarınızdan alınıyorum dediği zaman hayır ben hiçbir şey yapmıyorum der, savunma mekanizması çıkar, çatışma çıkar. Onun yerine şöyle düşünmesi lazım. Ben bir selam vereyim, komşuma evime davet edeyim.
Yani o ya süreci bir, kapısına, bir başlatayım.
Tabii ona ben bir yemek ikram edeyim. Bir bakayım o noktada. Ha şu da olabilir. Komşusu gerçekten soğuk yapılı olabilir. Belki güler yüzlü
zamanı
değildir.
Zamanı olmayabilir. Hani her tarzı öyle olabilir.
O yüzden de siz birinden bir davranış bekliyorsanız, o davranışı görmediğiniz zaman karşıdaki kişiyi suçlu hissettiriyorsanız içinizde, oradaki problem karşıdaki kişide değil sizdedir. Algınızı düzeltmeniz lazım. Yani ben farz edelim ki birilerine bir şey ikram etmekten çekiniyorum. Ya etmeyeyim diye düşünüyorum. Hayır, et. Alan alır almayan olmaz. Böyle değil. Buna bir anlam yüklememesi lazım hanımefendinin. Aslında hanımefendinin konulan teşhisin altında yatan nokta biraz önce söylediğim gibi bu durum. O yüzden hanımefendi dış dünyayla ilişkisini kesip kendini problemli kabul ediyor. İlk önce ben şunu söylüyorum. Tamam bipolar oldunuz ama bu sizde hayatınızı daraltıyorsa çıkın bundan.
Ama bipolar olmakla ülser olmak arasında tabii, bir fark yok.
Ama siz bu hastalığı sizin
tedavi olduktan sonra
siz bu hastalıkla olan noktadan dolayı siz var problemi çözdük ve ben hayatıma sağlıklı devam ediyorum diyorsanız tamam. Bizim en büyük problemimiz o. Kendinizi tanımladığınızda ki sizle de ilgili konuştuk. Ben böyleyim diye tanımlıyorsunuz. O tanımlamalar sizi daraltıyorsa İyi bir
hocam,
şey değil.
Hocam burada ipuçları vermeyeyim. Onlar ara off the record.
Yok değil. Benle de ilgili.
Şaka diyorum. Yok, hocam, espri olsun.
Benle de ilgili bir tanımla. Çünkü biz birbirimize örnek vereceğiz.
Tabii ki.
Benle de ilgili bir tanımlamalar yaptık. O tanımlamalar beni daraltıyorsa O tanımlamalar kötü bir şey. Ne yapıyorsunuz? O kalıbın içine girmeye çalışıyorsunuz. Hani böyle manevi olarak der ki işte bir Allah dostuna demişler ki biliyor musunuz bu önemli bir zat yatsı namazıyla sabah namazını kılardı. Sırf ondan dolayı 40 yıl böyle yapmış. Yani hani iyi bir hal ama bu. Onun için birbirimize iyi hallerin içine sokalım. Yani Murat Bey aslında çok güler yüzlüdür. O zaman Murat Bey değilse bile düzeltecek belki kendisi. İşte diyecek ki Özge Hanım işte çok böyle. Yani o kalıbın birbirimizle ilgili mahcup pozitif düşünelim. Negatifin faydası yok. Negatifi çözemediğiniz konuyu da konuşmak yerine, onun yerine. Bu bardak kırılır mı? Kırılır arkadaşım, fıtratın da var. Bunu kırılınca sıkı tut deme bana. Senin sıkınla benim sıkım bilmiyorum. Olmaz onu deme. De ki bardağı dikkatini tut deme. Ne dikkat onu da bilmiyorum. Bardağı mutfağa götürdü. Götürürken altından tut diyebilirse bana şekil ver. Ama dersen ki sıkı tut.
Yani o zaman Nasrettin Hoca boşuna mı dövdü çocuğunu hocam?
Aslında doğru soru. Doğrusu da bir nokta
şimdi,
doğru soru.
Şimdi bir soruya daha zamanımız var. Gonca Hanım, 36 yıllık evliliğim var maşallah diyelim. İki çocuğumuz var. Biri erkek, diğeri kız. Çocuklarımız evli. Biz eşimle yalnız yaşıyoruz. Son dönemde eşimin huyu mu değişti? Ben mi tahammülsüz oldum bilemiyorum. Artık ya hep tartışır ya da hiç konuşmaz olduk. Bana yardımcı olabilir.
Şimdi evliliklerde 36 yıllık evliliğin içinde iki tane de evlat olduğu için
ve insanlar da evlenip yuvadan uçtukları için.
Tabii insan hayatı yaşarken sabahleyin kalktığında çocuk telaşı, iş telaşı, kendi hayatınız olan işte çalışma hayatınız vardır. Anneniz babanız yanınızdadır. Kayınız, kayınvalideleriniz vardır. Ailede bireyler vardır filan. Yani o hayatın içinde siz o kadar çok yoğun yaşarsınız ki eşinizle birebir karşılaşmanız ve beklentileriniz çok yoktur o konuda. Ama 36 yıl sonra.
Günlük koşturmaca için tabii, değil tabii. mi? Çocuklar büyüyecektir, tabii, okula götürülür, getirilir.
Tabii. Yani şimdi düşünün ki bu koşuşturmanın içinde biz oturup da biriyle bir dedikodu edecek bir zamanımız yok o noktada. Niye tabii. koşuşturuyorsunuz?
Tabii.
Ama bu sizin önünüze görev olan ve sizin hayatınızın %90'ını kaplayan o olanı çıkardığınızda kaldığınız iki kişi. Bir bakacaksın ki ya benim karşımda işte bilmem bir adam var. O diyecek böyle bir hanım var huy olarak. Yani şimdi ne oldu? İşte ikiniz kaldınız. İkiniz hiç yalnız kalmadınız ki. Bir de o zaman da 18-20-30 yaşlarındasınız falan. Şimdi olduğunuz 50-60 yaşlarında. Huyu da değişti, hayat da değişti, beklentiler değişti. Şimdi adam da evden işe gitmiyor, evde oturuyordu. Şimdi erkeğin evde oturmasına çok alışkan değiliz. Kahveye gitse niye kahveye gittin olacaktır? Öyle bir nokta. Erkek gibi arkadaşını getiremez, gün oturması olmaz, kadınlar getirir. Nereye gitsin erkek bu durumlarda falan. Yani şimdi getirilen şartlarda da erkeği de bu noktada biraz da yüklenme yapıyoruz. Onun için burada hanımefendi şöyle düşünmesi lazım. Ben hayatımın 36 yıllık kısmını eşimle, çocuklarımla, eşimle değil de çocuklarımla, aile birlikte beraber devam ettirdim. Şimdi eşimle zaman geçirdim. Bir imkanımız var. Sabah bir kahve yapayım, beraber kahvemizi içelim. Akşam bir yürüyüş yapalım. Bir ziyaretlerimizi yapalım. Ahlaki değerlerinize, inançlarınıza göre vakit bir sosyal ayıralım. Hayat planlayalım. Bir kitap okuyalım. Okuduğum bir kitabı paylaşalım. İşte çocuklarımızı eve davet edelim. Onları ziyarete gidelim gibi birbiriyle didişmek ve birbirlerini suçlamak yerine birbirinden ne alabilecek? Ama belki erkek istemiyordur bunu. O zaman onu zorlamadan, yormadan kendi sosyal hayatını oluşturmaya çalışsın hanımefendi.
Hocam o zaman bu haftalık da yine bir virgül koyalım.
Evet, gerekiyor.
Süremiz bitti.
Evet.
Haftaya kaldığımız
İnşallah.
Yerden
İnşallah.
Devam edelim.
İnşallah.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair'den bu haftalık da bu kadar. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Recep Özden vardı. Bizim bu sohbetlerimizi programı görüntü kaydını alan arkadaşımız da Aycan Feren'di. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşça kalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.